zafer aslında babasıyla aynı çizgide olmamasına rağmen Jean-Marie Le Pen'in damgasını alnında taşıyan Marine Le Pen'in partisine duyulan güvensizlikten doğan bir zafer.
Şu an İngiliz mahkemesinin ve Amerika'nın verdiği karar, Amerika'nın işlediği suçları insanlığa duyurmanın bir gazetecilik faaliyeti değil, bir ajanlık faaliyeti olduğu üzerine kuruldu.
Seçim yaklaştığı için ve bu iş halk arasında gittikçe şikayet konusu olduğu için iktidar bile dün veya bugün daha önceki söylemleriyle çelişen adımlar atmaya, hatta belki de Suriye ile görüşmeye çalıştı.
Biraz daha geçmişe uzanalım. Biraz daha geniş bir coğrafyada, geniş bir çeperde Küba'ya bakalım, Vietnam'a bakalım, Kore'ye bakalım.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 23 Haziran 2022 günlerden Perşembe. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız hafta içi her gün olduğu gibi. Ukrayna sahası, Ukrayna savaşının notları ve siyasi yankılar. Hep bunları konuşuyoruz çünkü gündemde bunlar var. Bugün Avrupa Birliği Liderler Zirvesi Brüksel'de toplanıyor ve çok büyük, yüksek bir olasılıkla bu hafta sonuna kadar Ukrayna aday üye statüsü almış olacak Moldova ile birlikte. Tartışmalar var. Zirve liderler yavaş yavaş ulaşmaya başladı. Türkiye, Britanya üst düzeyini ağırlıyor. Liz Truss, Dışişleri Bakanı Ankara'daydı. Çavuşoğlu tarafından ağırlandı. Özellikle tahıl koridoru meselesi. Başka kim bilir hangi konular. Türkiye'nin tabii önümüzdeki hafta İstanbul'da bir zirve, dörtlü zirve. Ukrayna tahılının çıkartılması, aslında tabii Rusya tahılının çıkartılması gerekiyor ama o daha kritik bir gündem. Notları aktaracağım sizlere. Ukrayna'nın AB üyeliği ile ilgili tartışmalar, yankılar, Almanya'nın açıklamaları da var. Amerikan tarafı var. Özellikle akaryakıt krizi tartışılıyor Amerika'da. Joe Biden'ın yine tartışmalı benzin istasyonlarının sahiplerine çağrı yaptığı konuşmaları oldu. NATO Genel Sekreterinin açıklamaları var. Artık NATO zirvesi önümüzdeki hafta. Tabii ki İsveç, Finlandiya'nın üyeliklerine yönelik Türkiye'nin vetosu yine gündemde. Amerikan Dışişleri Müsteşarı açıklama yaptı Türkiye'nin tutumuyla ilgili. Yani bir an önce çözülmesini istiyorlar bu konunun aslında. Zaman var deniliyor ama NATO zirvesinde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerinin de ilan edilmesi öne çıkıyor son dönemde. Öyle anlaşılıyor mesajlardan. Bakacağım, detaylarını da aktaracağım size. Ekonomiyle ilgili gelişmeler tabii ki var. Enflasyon oranları, özellikle enerji ihtiyacı Almanya'da acil durum planında bir ileri aşamaya geçtiler. Yakınıyor Almanya doğalgaz depolarını da dolduramamış durumda tam olarak. Hakikaten sıkıntılar da var. Göç meselesi var. Tabii küresel kriz çıkıyor ortaya. Dünyadan bu haberleri aktaracağım. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii eksenin saatlerine biraz şaştı akşamüstü olduğu için. Suudi Arabistan Veliaht Prensi'ni konuşmuştuk ziyaretini. Muhammed Bin Salman'ı ağırladı. Ortak açıklama yapıldı akşam yemekleri. Notları aktaracağım sizlere. Ve bugün de Türkiye 16 yıl sonra, yanılmıyorsam 16 yıldı. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'i ağırlıyor Ankara'da. Ankara'ya geldi. Esenboğa Havalimanı'nda temasları var. Tabii İsrail'de yeniden erken seçim, bir seçim daha erken, artık erkeni geçi kalmadı İsrail açısından. Bennett, Naftali Bennett, Yair Lapid hükümeti de çöktü. Knesset'te tabii ki bunun bir bürokrasisi var. Ama fesih yasası kabul edilmiş gözüküyor. Kasım ayında seçim gözüküyor. O zamana kadar alternatif hükümet kurulur mu İsrail'de, ne olur? Bir yandan Türkiye ile ilişkiler ve hatta İran devrim muhafızlarının Türkiye'deki İsrail'li turistlere bir takım terör saldırıları düzenleyeceği, onlara operasyon yapıldığı iddiaları, pek çok başlık var. İsrail etrafında bugün İsrail'e bağlanacağız ve gazeteci yazar, Oda TV yazarı Rafael Sadi'ye soracağız. Bu gelişmeleri, hem İsrail'deki siyasi durumu anlayacağız, hem de Türkiye ile ilişkileri konuşacağız. Dünyadan diğer başlıkları da elimden geldiğince size aktarmaya çalışacağım ama sürem el versin diye hemen başlamak da istiyorum. Frekanslarımızı tekrarlayalım. Karasal yayın frekansları İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.4. 2 bu frekanslardan bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik'in web sitesi üzerinden radyo bölümünü tıklarsanız Türkiye'nin her yerinden radyoyu dinleyebilirsiniz internet üzerinden. Telegram kanalından kanalının linklerinde ben kendi Twitter adresimden de kurumun adresi dışında paylaştım. Tıklarsanız Radyo Sputnik kanalına katılırsanız rahatlıkla dinleyebilir. Odise üzerinden izleyebilirsiniz. Kaçıranlar da daha sonra yükleniyor yayın. Oradan tekrar dinleyebilirler gün içerisinde diyelim. Başlayalım Eksen'e. Şimdi Rusya Federasyonu'nun özel askeri operasyon diye andığı Ukrayna Savaşı'nda Lisiçansk Savaşı başlamış gibi gözüküyor. Tedarik yollarını da tamamen kapatmışlar gibi bir manzara var. İttifak kuvvetleri, ittifak devletleri olarak, yapıları olarak diyelim Rusya Federasyonu, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti milisleri. Lisiçansk önemli bir nokta, oradan sonra da Kramatorsk hattı var Donbas'ta. Kiev'le 2014'teki darbeden bu yana devam eden mücadelede hiç buralara kadar gelinememişti. İlk defa Lisiçansk'ta ve oradaki birliklerin kuşatıldığı yolunda bilgiler geliyor yakında. Bütün kentin alınacağı söyleniyor. Amerika'nın HIMARS sistemleri, çok namlulu roket atarlar bunlar. Donbas'ta, Donetsk'te özellikle rastgele sivillerin ölümünden sorumlu tutulan sistemlerden bir tanesi. Gerçi Amerikalılar son dönemde Ukrayna'yı güçlendirmek için silahların Rusya topraklarında hedef almaması şart koşuyorlar. Ama orası Donbas, rastgele de fırlatılıyor bunlar. Ukrayna tarafı Pentagon şefi Lloyd Austin'e teşekkür etti HIMARS'larla ilgili olarak. Bir kısmı da Ukrayna'ya girer girmez hassas güdümlü füzelerle batıdan gelen silahlar da yok ediliyor. Bir kısmı yok edilemiyor tabii ki. Birleşmiş Milletler tabii ilk defa bir açıklama yaptı. Bu da Ukrayna tarafının Rostov bölgesinde Novoshakhtinsk petrol arıtım tesisini hedef seçmesi. İHA'larla Ukrayna'ya ait ama TB2'ler değil, Bayraktarlar değil, olmadığı söyleniyor daha doğrusu. Ukrayna'ya ait İHA'larla vurulmuş bir yangın çıktı, hemen kontrol altına da almışlar ama sınırdan yaklaşık 15 kilometre içeride bu platform. Bunun üzerine Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Hak, sivillere ve altyapıya yönelik her türlü saldırıya karşı olduklarını dile getirmiş. İyi, neyse, böyle bir açıklama yapmışlar. Karadeniz'de de aynı zamanda bir sondaj platformunu hedef seçmişti Ukrayna tarafı. Hakikaten sivil altyapı da hedef oluyor burada. BM'den de böylece bir açıklama yapılmış oldu. Şimdi Kremlin'in açıklamaları var. Ukrayna ile ilgili bir takım barış planları yine havada uçuşuyor ama Dmitri Peskov, Kremlin sözcüsü, talepler Kiev tarafından yerine getirilmesi halinde ancak barış planı yapılması mümkün olacak vurgusu yaptı. Onların hepsi de çok iyi biliniyor denildi. Zaten İstanbul'da yapılan buluşmada Mart sonunda Ukrayna'nın kendisi de bir takım metinler sunmuştu. Bir metin sunmuştu daha doğrusu. Bu noktada tabii ki en son dönemde Kaliningrad, Rusya'nın Baltık bölgesindeki küçük toprak parçası, Alaska gibi, Amerika'nın Alaska'sı gibi, arada Kanada var, burada da Polonya ve Litvanya var. Litvanya bu hatta ulaşımı kesmişti ve büyük bir sıkıntı anlamına geliyor. Bir de anlaşma var bununla ilgili. Dolayısıyla bu anlaşma ihlal edilerek, yaptırımlardan dolayı adeta bir şekilde Rusya Federasyonu Litvanya üzerinden bir harekata kışkırtılıyor, öyle söyleyelim. Ama denizden ulaşım sağlanması, dün aktarmıştım ben size, Rusya bir yandan da yanıtımız diplomatik değil pratik uygulama alanında olacak diye de vurgu yapmıştı. Bu krizde alttan alta devam ediyor, bunu belirtmek gerekiyor. Ama tahılın çıkartılması noktasında dün aktarmıştım ben size. İlk kez Türk gemisi Azov Concord, kuru yük gemisi bu, Mariupol'den yola çıktı. Bu konuda kırmızı hat diplomasisi işletildi Savunma Bakanlığı tarafından. Türkiye Savunma Bakanlığı ve İstanbul'un da bir merkez haline gelmesi, bu işleri koordine edecek bir nevi tahıl koridoru olarak tartışılıyor tabii ki. Britanya Dışişleri Bakanı Liz Truss'ı ağırladı. Umarım Liz Truss yine Karadeniz'de Baltık Denizi'ni karıştırmamıştır. Bu arada bu krizden önce kendisi neden bahsettiğini çok da bilmeyen bir Dışişleri Bakanı olarak tarihe geçmişti. Baltıklarla Karadeniz'i karıştırarak Moskova ziyaretinde. Şimdi Moskova'da askeri heyetler görüştüler ve İstanbul'da bir kontrol merkezi tesis edilip işte tahılın mayınlanmış Ukrayna limanlarından Rusya ordusunun gözetimiyle donanmasının çıkartılması ve güvenli bölge oluşturulması bu şekilde. Zaten önümüzdeki hafta dörtlü zirvede daha da görülecek bu konu. Listras'ın yanında Çavuşoğlu bu arada biz Ukrayna tahılının çalınıp da işte Orta Doğu'ya vesaire aktarılmasının aracı kesinlikle olmayız, müsaade etmeyiz demiş bu iddialarla ilgili olarak. Belki de Donbas bölgesindeki çiftçiler de tahıllarını Suriye'ye satmak isteyebilirler. Tabii ki böyle bir şey de söz konusu olabilir. Hani Suriye'nin kuzeydoğusunda Amerika nasıl tahılı çıkartıyorsa burada da böyle bir şey tabii ki mümkün. Ama Türkiye böyle bir tavır da açıklamış durumda. Evet, Odessa bölgesinde Rus dili ve edebiyatı öğretilmeyecekmiş artık. Ne kadar şahane. Orada yaşayan Ruslar ne yapacaklar? Çok enteresan bir görünüm oluşturuyor burada. Ukrayna bir de AB üyeliğine hazırlanıyor tabii. Onu da altını çizmek lazım. Bugün Brüksel'de toplanıyor. AB liderleri zirveye gitmeye başladılar. İki gün sürecek. Avrupa Parlamentosu öncesinde Ukrayna'ya aday statüsünü onaylayan bir kararı kabul etti. Zaten herkesin beklediği Ukrayna Avrupa'dır çığlıkları. Yani Slavları böldük yaşasın, Rusya'ya da böyle şeyler yapıyoruz. Böyle bir sevinç içerisinde, bir neşe içerisinde görünüyorlar. 23-24 Haziran Brüksel zirvesi. Yine de ihtiyatlı konuşan Avrupa Birliği yetkilileri var. Yani 27 üye ülkeden farklı görüşler çıkabilir gibisinden. Daha çok bugün ilk gün benim görebildiğim kadarıyla askeri, mali, işte insani yardımları konuşacaklar. Bu yardımlar hiçbirisi sahada çok da Kiev yönetimine yardımcı oluyor gibi gözükmüyor. Askeri anlamda söylüyorum. Ama Ukrayna bir de tabii Moldova'ya, orayı da hemen aşırıyorlar batıya, aday statüsü oraya vereceklerini söylüyorlar. Yaptırımlarla ilgili olarak Avrupa'da bir Eurobarometer Meter anket çalışması yürütmüş. Avrupa Birliği vatandaşları katılmış, yaklaşık 26.600 kişi katılmış bu ankete ve %60 katılımcıların gıda fiyatlarındaki, enerji fiyatlarındaki artışın yol açtığı bu yaptırımlara biz hazır değiliz diyorlar. 5 kişiden ikisi yaşam standardı düşmüş. Tabii ki Avrupa'ya gerçekten dönüşü hiç parlak olmadı bu yaptırımların. Özellikle Finlandiya'da daha da yüksek oranlar yaptırımların olumsuz sonuçlarını bizzat Avrupa Birliği ülkelerinin vatandaşları çekiyorlar. Ama Ukraynalılar tabii memnun. AB temsilcisi Ukrayna'nın Vsevolod Chentsov BBC'ye konuşmuş ve biz demiş AB'ye entegrasyon sürecini tam teşekküllü uygulayacağız demiş. Ama tabii barış zamanı bazı adımlar atılacak. Hani biz savaştayız, şimdi hemen öyle AB kriterlerini karşılamamızı beklemeyin demeye getirmiş. Umarım, hep söylüyorum bunu, inşallah insanları da direklere bağlamaktan vazgeçerler bu süreçte de bir işe yarasın bari Avrupa Birliği üyeliği. Tabii aslında Avrupa Birliği üyeliği dediğiniz piyasanızı Avrupa Birliği'ne açmak, bütün regülasyonlara son vermek, özelleştirmeler, iş dünyası vesaire, Avrupa Birliği aslında en önemli anlamı da o. Bir takım tabii ki yasalar çıkartıyorlar, vatandaşları onların haklarını güvenceye alacak. Ne kadar uygulandığı o da tabii ayrı bir tartışma. Kırmızı çizgileri aşanlar olursa onların durumu çok parlak olmuyor. Orada bir çifte standart var tabii ama işte genel kurallar getiriyor. İşte o yüzden söylüyorum, umarım vatandaşlarını ekmek çaldılar diye çocukları ve kadınları direğe bağlamaktan vazgeçer Ukrayna. Bu da bir hayırlı bir iş olmuş olur bu arada. Şimdi tabii tartışmalar Avrupa Birliği ile yarın daha da fazla gelecek ama bir yandan da Balkanlar var. Uzun süredir Batı Balkan ülkeleri AB üyelik sürecini tamamlamaya çalışıyorlar. Bir anda Ukrayna da onlara katılacak. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis bu konuda bir öneri ortaya atmış. Zaman limiti koyalım. Yani yıllardır bu iş sürüyor. Diyelim ki mesela işte benim önerim diyor, 2023'e kadar süre tanıyalım. Selanik zirvesinde ilk açıklanmış olanları kastederek Avrupa, Batı Balkanların Yugoslavya'yı darmadağınık edip paramparça ettikten sonra NATO müdahalesiyle bu fasılda açılmıştı. Şimdi işte 2023'e kadar süre verelim, bunları da alalım demeye getiriyor. Ama Ukrayna'nın üyeliği tartışmaları devam ediyor. Bu arada Bulgaristan'da 6 ay önce kurulmuştu. Başbakan Kiril Petkov'un koalisyon hükümeti çöktü güvensizlik oylamasıyla. Tabii yenisi kurulabilir. Boyko Borisov'un lideri olduğu GERP Partisi, Avrupalı Gelişim İçin Yurttaşlar Partisi güvensizlik oylaması vermişti. Böylece düşmüş. Tabii Bulgaristan gaz konusunda Rusya'ya yaptırım savaşı açıldığında kullanılan ülkelerden bir tanesi. Siyasette bunun da yankıları geliyor. Yeni hükümeti kuramazsa tekrar Petkov liderliğinde kurulamazsa başka şeyler denenecek, yoksa olmadı, erken seçim ufukta olacak, öyle gözüküyor. Sırbistan lideri Vučić'in açıklamaları var. Biz Ukrayna'nın bütünlüğüne saygı duyuyoruz ama AB ülkeleri Sırbistan'ın toprak bütünlüğüne saygı göstermiyorlar diyor. Tabii o Yugoslavya o kadar parçalandı ki Batı'nın bu anlamda işine gelmeyen yerlerde toprak bütünlüğü konusunda farklı tavrı, Sırbistan noktasında farklı tavrı olabiliyor tabii ki. Bu çifte standart çıkarlara göre değişiyor. Bir ilke yok yani, kriter yok dolayısıyla. Vučić de yani böyle yakınacağına başka politikalar geliştirebilir elbette. Dün bu arada Nazilerin Sovyetler Birliği'ne saldırısının yıl dönümüydü. Nazi Almanya'sının 81. yıl dönümü, Rusya'da anma ve kader günü. 27 milyon yurttaşını ve Avrupa'yı da aslına bakarsanız ve Nazizmi de yenen en büyük güç Sovyetler Birliği'ydi. Batılılar tabii bir yandan Nazi Almanya'sının Bolşevik Rusya ya da Sovyetler Birliği'ni de biraz hırpalamasını beklediler. Sonra da savaşa hazırlandılar kapitalist Batı olarak. Bu savaşta en büyük kurbanları veren de Sovyetler Birliği olmuştu. Dün Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nın hemen yanında bir Alexander Bahçesi var. Oradaki törende çiçek bıraktı anıta. Almanya Başbakanı Scholz bu arada, bugünkü Almanya'nın baş sosyal demokrat lideri, bir takım açıklamalar yaptı. Bir hava uzay sergisinde konuştu, bir mecliste de konuşması vardı dün. Hava uzay sergisinde Alman silahlı kuvvetlerinin Avrupa'daki NATO ülkeleri arasında en büyük orduya dönüştürüleceğini söylemiş. Yakın zamanda ben aktarmıştım size, 100 milyar euro tutarında özel bir bütçe oluşturdular. Yani bu kadar enerji krizi, gıda krizi, enflasyonist oradan var ama Almanya artık silahlanmaya başladı ve Avrupa'nın en güçlü ordusu olma kararlılığı içerisinde diye okuyabiliriz Olaf Scholz'un sözlerini. Tabii bunu Olaf Scholz Avrupa'daki NATO müttefikler arasında konvansiyonel ordu haline geleceğiz. Bu sayede ortaklarımızın güvenliğini de biz sağlayacağız vurgusuyla açıklıyor. Bir yandan Ukrayna'nın AB üyeliğinin en büyük destekçisi olduklarını vurguladı. Yeniden inşa için uzun vadeli Ukrayna'ya destek vereceklerini söyledi. Ukrayna'nın üyeliği yani eski Sovyetler Birliği'ne karşı nefret ve hınçları o kadar derin ki oradan birilerini bu tarafa çekmiş olmak tarihsel bir atıfla artık sergileniyor. NATO bölgesinin her metrekaresini savunacağız diye vurgu yaptı. Anlaşılan Almanya, Avrupa'nın yeniden Nazi Almanya'sı döneminde olduğu gibi en güçlü ordusu olup böyle bir hedef en azından koymuş vaziyette. Buradan da NATO müttefiklerini savunacak konuma gelecek. Rusya'nın Ukrayna halkına, masum kadınlara, erkeklere, çocuklara karşı acımasız bir savaş yürüttüğünü iddia etti. Yani Rusya Donbas'taki Ruslara karşı savaş yürütüyormuş. Öyle diyor Olaf Scholz. Enteresan. Halbuki görüyoruz ki Ukrayna ordusu rastgele Donetsk'e sallıyor. Orada da bir sürü siviller ölüyor. Çünkü tabii neonazi ideolojisi, Ukraynalılık algısı Batı Ukrayna'da geçerli olan Güney Güneydoğu'da çok geçerli değil. Onların kimliklerini yok etmeye çalışıyorlar. Rusçayı yasaklıyorlar, dilini yasaklıyorlar, kültürünü yasaklıyorlar. Bir çeşit pop nazizm, böyle bir yumuşak yumuşak yapıyorlar. Ama Olaf Scholz birdenbire böyle bir açıklama yapmış, bunların suç olduğunu söylemiş. Keşke Amerika'da Irak'ı işgal ederken, başka yerleri darmadağınık ederken Amerika'ya niye böyle yapıyorsunuz deseydi diyeceğim var ama diyemezler. Tabii dünya düzenini beraber kuran Batı, aynı Batı işlerine geldiği noktada böyle hareket ediyorlar. Rusya yönetimini Donbas'taki Rusları düşündüğü için emperyalist de ilan etmiş Olaf Scholz. Böyle de enteresan bir durum. Evet, bir yandan da NATO-Rusya kurucu senedini sonlandırmanın akıllıca olmayacağını söylemiş. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu demek mümkün tabii ki. Evet, bu arada Avustralya'da iyi bir hayırlı bir haber var. Victoria eyaletinde gamalı aça yasak getirmişler. Ukraynalılar ne yapacaklar? Habire svastika kullanıp duruyor bütün Ukrayna ordusu içerisindeki neonaziler. Herhalde onlara da kötü muamele yapabilirler. Biraz uzakta oradan yırtıyor olabilir. Hiç olmazsa svastikaya karşı böyle bir karar almaları Victoria eyaletinde dikkat çekici. Evet, Rusya Federasyonu bu arada Amerikalılar ay sonuna kadar diplomatlar ve ailelerini ülkeyi terk etmesini bir kısım istediği için uçak göndermiş Rusya Federasyonu. İnmelerine izin vermemişler. Çok enteresan. Özel uçak bu arada. Kabul etmemişler. Nasıl çıkartılacak? Hem gideceksiniz diyorlar hem uçağı indirmiyorlar. Enteresan bir resim oluşuyor hakikaten. Joe Biden'ın derdi Amerika'da tabii benzin, akaryakıt fiyatları. Kongreye çağrıda bulunduğu 3 aylık vergi muafiyeti çağrısı yaptı. Türkiye'de bizim işittiğimiz şeyleri yankılarcasına istasyon sahiplerine de hitap etmiş Biden. Bir yandan petrol sektörüne daha fazla rafine edin petrolü diyor. Bir yandan da pompaya bu fiyatları belirleyen pompa fiyatlarını şirketler belirliyor. Savaş zamanındayız, Ukrayna var, küresel tehlike var. Normal zamanlar değil, düşürün fiyatları. Yani sanki tabii Biden yönetiminin uyguladığı ekonomi politikaları bunlarla hiçbir alakası yok. İstasyon sahipleri canları sıkılıyor, pompa fiyatını değiştiriyorlar, yükseltiyorlar gibi bizim Türkiye'den aşina olduğumuz bir çıkış yapmış. Türkiye öncü bir ülke gerçekten. Batı'daki söylemler ve retorik Türkiye tarafından da bu şekilde takip ediliyor diye anlayabiliriz bunu. Bir de aslında Nisan'da yaptığı bir açıklama viral olmuş Biden'ın. Ben kaçırmışım bunu açıkçası ya da herkes belki kaçırmış. Amerikan devletini tanımlarken hani bizim Amerikan devleti şöyledir böyledir diyecek. Bir türlü kelimeyi bulamıyor. İnsan afuşütütü gibi bir şey söylüyor. Tabii ağzından çıkanı yazıya dökmekte insanlar sosyal medyada zorlanmışlar. Epey bir gaf malzemesi çıkmış herkese. Evet, NATO meselesine gelelim. Genel Sekreter artık Stoltenberg zirveye hazırlanıyor. Yeni stratejik konsept, hem Rusya hem Çin düşman, bayağı böyle savaş ilanı, dünya savaşını çıkartmakta gayet kararlı bir biçimde ilerleyen bir Batı bloğu görüyoruz. Ama burada İsveç ve Finlandiya tabii aslında Madrid zirvesinde buna ihtiyacı var Batı bloğunun. Bu kadar ekonomik kırılganlıklar varken hani işte bakın İsveç ve Finlandiya'da üyemiz oldu diyecekler. Fakat Türkiye'yi bir türlü tam olarak ikna edemedikleri anlaşılıyor. Oturup gidermeye çalışacağız vurgusu, ümit ediyoruz çözüm bulacağız vesaire yaptı. Çünkü Stoltenberg'e göre Rusya'nın Ukrayna'da zaferinin bedeli Kiev'i uzun vadeli desteklemekten çok daha yüksek olacakmış. Enteresan. İnsanların ölmesi falan önemli değil. Önemli olan onların jeopolitik çıkarları elbette ki. Amerikan Dışişleri Bakanlığı bu arada Karen Donfield müsteşar bir senatoda Dışişler Komitesi'nde konuşmalar tartışmalar olmuş. Biraz Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya geçit vermemesi üzerine yoğunlaşılmış. Hatta Bob Menendez Türkiye karşıtlığında öne çıkıyor. Cumhuriyetçi Cimriş ile biraz atışmış. Türkiye Rusya'nın çıkarlarına hizmet ediyor diye bir açıklama yapmış Bob Menendez filan. Velhasıl Donfried demiş ki biz Türkiye'nin meşru endişelerini tanıyoruz. Yakında çözüleceğini düşünüyoruz bu meselenin vurgusu yapmış kendisi. Ama öyle bir vurgu ki yani bir hafta içerisinde bu işi halledeceğiz vurgusu var. Madrid zirvesi yaklaşıyor çünkü. Resmi belgelerin İsveç ve Finlandiya'nın katılımı, NATO'ya katılım ile ilgili resmi belgelerin zirvede imzalanması. Hedefin bu olduğunu anlıyorum ben. Bu konuda İspanya Dışişleri Bakanı Madrid'de tabii ev sahipliğini onlar yapacaklar NATO zirvesine. José Manuel Álvarez İspanya Dışişleri Bakanı da açıklamalar yapmış. Genel kapsamlı açıklamalar bu NATO zirvesinin önemi. Rusya düşmanlığında söylemleri hakikaten had safhaya çıkmış Avrupa-Atlantik ilişkilerinin açısından. Bu işin önemi Afganistan NATO için çok acı oldu. Tabii yani Afganistan'ı işgal ettiler 20 yıl boyunca. Ondan sonra Taliban'a bırakıp bir güzel çıktılar. Sonra da ağlamaya başladılar. Hakikaten çok acayip bu insanlar. Kendi edimleri konusundaki tavırları. Kuzey Afrika'da Rus tehdidi. Kuzey Afrika'nın en büyük tehdidi sömürgecilik ve yeni sömürgecilik. Bitmiyor 1000 yıldır yani ama o Rus tehdidi olarak görmüş bunu. Tabii İspanya Afrika ile daha alakalı bir ülke. Herkes ciddiye almalı bu meseleyi falan demiş. Velhasıl buradan Akdeniz'de diyalog, Türkiye ile görüşmelerin devam etmesi İspanya'nın zirveyle ilgili tutumunu beyan etmiş. Wallace geliyor, Britanya Savunma Bakanı. Bugün yanılmıyorsam Hulusi Akar'ın davetlisi olacak. Listras'ın ardından son durumu ele alacaklar. Böyle bir NATO çerçevemiz var. Dünya ekonomisinde ise Citigroup'un Amerika merkezli banka, önemli bir banka analistleri Ekonomik durgunluk ihtimalini yarı yarıya vermişler. Amerika'daki resesyon tartışmalarına böyle bir analiz katkısı diyeceğiz. Tabii faiz artışları, herkes faizi arttırıyor. Kanada 1983'ten bu yana en yüksek seviyeye enflasyon Kanada'da da çıkmış. Mayıs'ta %7.7. Bunlar çok büyük rakamlar Kanada açısından. Norveç Bankası, Merkez Bankası 20 yıl sonra ilk defa 50 bas puan faiz arttırmaya gitmiş. Türkiye'de 14 asla arttırmıyorlar. Bu arada uçtu gitti her şey. Aslında faiz kötüdür diyoruz ama maalesef faiz hayatımızın her yerine girdi. Zaten yaşamlarımız faiz haline geldi. Öyle desek yeridir. Şimdi Almanya doğalgazda acil durum planı dün aktarmıştım size. OHAL ilan ettiler. Alarm düzeyini etkinleştirdiler. İki haftada %60'lık bir artış var doğalgazda. Gerçekten çok parlak değil Avrupa'nın durumu. Sonuçlarını hep beraber kışa doğru belki daha açık göreceğiz ama Almanya'da gaz depolama tankları %58 oranında dolu. Biraz bir yeşillerden Başbakan Yardımcısı, Ekonomi Bakanı Robert Habeck kaygılı. Diyor ki gaz Almanya'ya karşı silah olarak kullanıyor. Ya siz savaş açtınız. Ya böyle enteresan yani. Kendileri her türlü savaşı açabilir, rejimi değiştirebilir, ülkeleri işgal edebilir, her şey yapabilir ama birileri onlara karşı bir adım attığında vay bize savaş açtınız. Gerçekten çok enteresan bir narsist bakış açısı var burada. Kanada'da takılmış efendim şu Siemens çalışmayı kesmişti. Tabii bir kısım onarım da yapılamıyor. Yapılabilecek olsa bile sonuçta Rusya'ya savaş açmış durumdalar. Niye Rusya onların depolarını doldurmak durumunda kalsın? Üstelik bir de gerekli tamir ekipmanları Kanada'dan çıkarılamıyormuş efendim. Almanya tabii bu arada arada tost olmuş vaziyette. Tabii yani politikaları iyi ayarlamak lazım. Niye seçim yapılıyor? Niye bu yöneticiler seçiliyor? Sonuçta Habeck demiş ki ya vatandaşlar, haneler enerji tasarrufu yapın. Kömürle çalışan termik santralleri de yeniden devreye sokuyorlar. Temmuz başında parlamentoda götürüyorlar. Böyle bir durumdalar. Bir de Bloomberg'de bir haber var, onu da aktarayım. Avrupa Birliği ülkeleriyle Katar 20 yıllık LNG tedarik sözleşmesi peşinde koşuyormuş. Hazır elimize düştünüz, şöyle uzun vadeli sizi bir bağlayalım. Kaçtan bağlayacaklar ona bakmak lazım. Tabii ucuz Rus gazı yok artık Avrupalıların dünyasında. Katar'dan pahalı pahalı LNG'lerle açığı kapatabilecekler mi? Bu da ayrı bir soru işareti. Dün aktarmıştım ben size, BRICS'in iş forumu vardı. Vladimir Putin'in açıklamaları, Batı ülkelerinin kendi uyguladıkları makroekonomi politikalarının sıkıntılarını kendilerinin çektiğini vurguluyordu. Çin liderinin de sözlerini, konuşmasını aktarmıştım. Özellikle NATO'ya işaret edip askeri ittifaklar, patlaşmalar filan dünya barışına hizmet etmez demişti kendisi. Yaptırımları da aynı zamanda eleştirmiş, o hususu görmemiştim. Bumerang gibi iki ucu keskin birer kılıçtır yaptırımlar. Uluslararası maliye ve para sistemindeki hakimiyeti küresel ekonomiyi siyasileştirmeye, kendileri için kaldıraç ve silah olarak kullanmaya çalışanlar sonunda hem kendilerine hem diğerlerine zarar verecek ve dünyaya felaketi getireceklerdir diyerek son derece felsefi bir konuşma da yapmış. Bu yaptırımlardan vazgeçin, bakın sizi de vuruyor, hepimizin sonu olacak demiş. Bir de göç dalgası var. Yine İspanya Madrid zirvesine ev sahipliği yapacak. Avrupa Birliği'nin Ukrayna krizinin Afrika'dan AB'ye yeni göç dalgası yaratacağından korktuğunu böyle uzmanlarla konuşarak aktarmış. Tabii çünkü ne olacak yani, gıda, enerji krizi falan derken zaten dünyanın gelişmemiş bölgelerinde insanlar yaşayamaz, yiyemez, içemez hale gelecekler. Ne yapacaklar? Yeni yerler arayacaklar. Hadi bakalım, yine bir göç dalgası. Bu yeni bir şey değil. Zaten devam eden bir şey. İşte Frontex'le falan kesmeye çalışıyorlar ama son tahlilde uyguladığınız ekonomi politika neyse işte onun karşılığı da böyle bir şey oluyor. Her yerde savaş çıkartırsanız, her yerde kendi jeopolitik çıkarlarınızı teminat altına alacağınız diye her şeyi karıştırırsanız bumerang gibi döner, tak diye sizi vurur nihayetinde. Neden sonuç ilişkisi dünyada unutulan, hep sonuçlar üzerinden bakılıyor ama neden sonuç ilişkisi bağlamında bakıldığı zaman taşlar daha iyi yerlerine oturuyor. Şimdiden zaten Türkiye sınırını kapattılar. Türkiye'yi anlaşmayla hallettiler. Şimdi Ege'de habire Ayvalık'ta 53 göçmen kurtarılmış Yunanistan'a gitmeye çalışan. Yine insanlar denizlere atıyorlar kendilerini. Yine aynı facialar. Bir kez daha Batı kapitalizminin politikaları ancak insanlığın felaketine sebebiyet veriyor desek hiç de yanlış bir şey söylemiş olmayız. Britanya'dan sonra Avustralya'da bu arada sığınmacılara dijital takip bilekliği takacakmış. Çözüme bakın, çok uygar Batı'nın, uygar Britanya'nın Ruanda'ya sığınmacı tıkıp bir de kalanları da böyle kelepçeler takan Britanya politikaları. Avustralya'da da böyle bir sıkıntı var tabii, Asya'da. Dolayısıyla onlar da böyle insanlara çipli takip şeyleri takacaklarmış. Şahane. Evet, Suudi Prensi, Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman. Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldı dün. Beştepe'de görüşme yapıldı. Tören düzenlendi onuruna. Gerçi onur kıtasını merhaba asker diye selamlamamış. Selamun aleyküm demiş Muhammed Bin Salman. Resmi selamlamanın dışına çıkmış. Bir de fotoğraf var ki Arap medyasında paylaşılan. Gerçekten hiç hoş bir fotoğraf değil. Türkiye medyasında paylaşılan aksine Cumhurbaşkanı'nın oldukça mahcup bir bakışını seçmiş Araplar. 2 saat görüşmüşler, akşam yemeği var ve bildiri var. Bildiri de aslına bakarsak yeni bir işbirliği dönemi, enerjide, savunmada, efendim yeni projelerde, yeşil projelerde kardeşlik ilişkileri vurgulanarak pek çok alanda projeler geliştirilmesi, yatırımların olması vurguları yapılmış durumda. Bakanlar düzeyinde de görüşmeler oldu. Okaz gazetesi, Suudi Kraliyet ailesinin gazetesi gibi gözüküyor kendileri. Tarihi kardeşlik esasına vurgu yapmış. Çok enteresan tabii, yani daha düne kadar Cumhurbaşkanı'nın ziyareti ve geçen yıla kadar diyelim büyük düşmanlık söylemleri vardı. Hakikaten dün konuşmuştuk Ramazan Bursa'yla, bu çerçevede her şey değişiyormuş gibi gözüküyor. Ve İsrail, şimdi birazdan arkadaşlarım Rafael Sadi'yi arayacaklar, İsrail'e bağlanacağız. İsrail'de yine seçim ufukta gözüktü. 3,5 yılda 5 kereydi yanılmıyorsam, kendisine bir daha soracağım, yanlış aktarmayayım. Naftali Bennett'la Yair Lapid'in hükümeti çöktü artık. Nedenini soracağız kendisine. İstanbul'la ilgili, çünkü burada Ankara'ya geldi Yair Lapid Dışişleri Bakanı olarak. Artık başbakan olarak devam edecek koalisyon anlaşması gereği. Çünkü Kasım'a yetişebilir seçimler deniliyor İsrail'de. Şimdi Ankara'da temaslarda bulunuyor şu anda. Hatta Çavuşoğlu ile birlikte ortak basın toplantısı da olacak. En son Tzipi Livni ta 2006'da Ankara'ya gelmişti. Dolayısıyla bu anlamda da uzun süre sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk İsrail Dışişleri Bakanı oldu Yair Lapid. Evet, Rafael Sadi'yi bağlamış arkadaşlarım, hattaymış. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Yair Lapid benden önce geldi.
Evet. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız şimdi, için sevgili Rafael. Şimdi önce tabii...
Enteresan bir nokta var. Yair Lapid Dışişleri Bakanı olarak gitti. Döner dönmez de başbakan olacak.
Evet, onu ben de demin bilgiyi de aktardım arkadaşlarıma. Fakat önce işte bunu anlayabilmek için bir İsrail'deki siyasi durumu sorayım size. Biraz karışık oldu. Yerleşimci yasası dediler, işte askeri mahkeme, sivil mahkeme falan. Evet, malzeme çok, onu biliyorum, onun için soruyorum. Önce anlayalım, ne oldu İsrail'de de? Çünkü uzun süre hep seçim haberleri, sizinle hep konuştuk her seçimde. Sürekli evet. Sandığa gidiliyordu. Sonra biraz ortalık yatışır gibi oldu ama uzun sürmedi. Ne oldu, neden böyle oldu?
Şimdi önce bir kısa izahat. Bence bu benim görüşüm tamamen. Evet. 8 İsrail Partisi, sağ, sol, Arap, Yahudi, Müslüman dürdü. Her türlü kanattan parti birleşti ve zar zor 61 sandalye yahut da işte meclis çoğunluğunu, çoğunluk denebilirse bir sandalyeyle oluşturup Netanyahu'yu devirmeye baktılar ve devirdiler.
Evet.
Şimdi bu adamların bir şeyi, parolası yeter ki Bibi olmasın. Bibi, Benjamin Netanyahu'nun kısaltılmış adı. Şimdi benzer durum Türkiye'de de var. Şimdi yanlış anlaşılmasın, şunu veya bunu propagandasını yapmıyorum, şunu beğeniyorum, aha, onu beğeniyorum değil ama iktidara gelmek isteyen partinin yapması gereken partilerin tavrı bu olmamalı. Yani bunu devirmekten başka niyetim yok. Hayır. Bunun yerine demesi lazım ki bu adam A, B, C bunu iyi yapmıyor. Ben bunun yerine D, E, F, G yapacağım ve daha iyi yapacağım. Ama şu anda altılı masa Türkiye'deki de aynı şeyde, görüşte. Yeter ki Erdoğan olmasın, biz onu değiştireceğiz. İsrail'de de bu oldu. Bibi'yi gönderdiler. Ancak bir sene, tam bir sene ve üç gün, dört gün neyse dayanabildi. Neden bu yürümedi? Çünkü bu hükümetin hükümet olurken yapması gereken bir takım yasalar vardı. Yani hükümetlerin işi yasa koyucudur. Yasa yapmaktır. Yasaları düzenlerken hesaba katmadılar ama işte oraya gelelim, onu da atlarız, onu da yaparız, onu da hallederiz. İşte tamamdır abicim. Bunlar böyle yürümüyor. Mesela en önemli geçmeyen yasa Batı Şeria yasası. Bunun İbranicesi yahut da gerçek Türkçesi Yahudiye ve Samiriye'dir. Batı Şeria dediğimiz topraklar. İstersen buna işgal de, fetih de, ilhak olmadı. Önemli değil ne olduğu. Ama
öyle deniliyor orada. Evet, yani
onun yasal konumu çok enteresan. Çünkü orası İsrail kanunlarına göre de İsrail toprağı değil. İsrail toprağı olmadığı için de oradaki yasalar askeri yasalardır. Yani askeri yönetim varmış gibi, sanki sıkı yönetim varmış gibi askeri mahkemeler bakıyor oradaki şeylere.
Evet, ama bu yasa galiba Yahudilerin yani o Batı Şeria'da yaşayanların sivil mahkemelerde olmasıyla alakalı mıydı? Ben mi yanlış gördüm?
Yok, eksik. Yanlış değil ama eksik.
Tamam.
Yaklaşık 67-68'de yani orası işgal edildiğinden beri bir düzenleyici yasa yapıldı. Ve bu yasaya göre de İsrailliler ve orada yaşayan Arap halkının askeri konular haricindeki meselelerde sivil mahkemelerin bakabileceğine karar verildi. Yani adam terörle iştigal ediyorsa askeri mahkemeye gidecek. Ama komşusuyla alacak verecek davası varsa İsrail sivil mahkemesinde yargılanacak. Ehliyet almak istiyorsa İsrail mahkemeleri karar verecek ve hatta hangi kurum bakıyorsa.
Anladım.
Şimdi ve bu yasa 67'de veya 68'de şu anda tam aklımda değil çıktığı gün 5 senelik bir süre için çıktı ve her 5 senede bir de yenilendi.
Evet.
Gelen her hükümet 67'den bu yana bu yasayı 5. senede olduğu anda bitmeden o süreyi uzattı. Şimdi bu yasa, bu düzenleme yapılmasaydı ve yapılmadı şu anda belli bir tarihe kadar, şu anda tarihleri de tam o kadar böyle hukukçu da değilim ama diyelim ki 3 ay içinde olmazsa orada bir yasal statü boşluğu olacak ve buradaki basının ifadesine göre orası şey gibi olacak böyle. Vahşi Batı gibi olacak ve gerçek bu, bütün suçlular İsrail'de suç işleyip oraya doğru gidecekler ve orada da askeri mahkemeden başkası bakamayacak. Adam alacak verecek bankayı dolandırdıysa askeri mahkemeye bakmayacak bir şey. Yani evet, orada bir suçlular lehine bir durum oluşacak.
Evet.
Ve tabii ki bu İsrail devleti açısından çok çılgınca ve ayıp bir şey.
Evet, ama Naftali Bennett ve Yair Lapid hükümeti bunu bir türlü beceremedi. Herkesin de farklı itirazları vardı anladığım kadarıyla. Peki şunu sorayım size. Netanyahu tekrar başbakan olabilir mi? Ortalık öyle bir karıştı ki tam seçim de yetişmiyor. Yani Kasım diye gördüm ben, eğer doğruysa siz de
evet,
bir şeyler yazmışsınız galiba. Bu arada alternatif hükümet de kurulabilir deniliyor. Bunlar mümkün mü? Bir mucize, başka, daha doğrusu mucize demeyelim. Başka türlü beklenmedik gelişmeler olabilir mi? Çünkü tam da Lübnan'la falan da gerilimler yaşanıyor. İşte coğrafyada da bir sarsılmalar var. O yüzden siyasi durumu sabitlemek, İran'la kapışma, Bibi'yi o yüzden sormak istiyorum özel olarak. Türkiye'ye gelmek
şöyle, için. Şöyle izah edeyim. Bir kere bu yasanın geçirmesinin en büyük sorumlusu Ram Partisi'dir. Ram Partisi Batı Şeria'da yasal bir boşluk olursa bunun Birleşmiş Milletler'e götürerek İsrail'in oradan çıkması gerektiği konusunda davalar açabileceği şeyindeler, umudundalar, hayalindeler diyelim. Beceremeyecekler çünkü nihayet işte bu hükümet düşecek, yenisi gelecek, yenisi gelince o yasa geçecek. Ama şimdi Netanyahu ne yapabilir? Şimdi parlamentonun feski için oylama yapıldı. 110 milletvekili tamam dedi, feshedilsin dedi. 10 tane adam eksikti, ortada yoktu. Ve bu geçmiş sayılmaz. Çünkü birinci, ikinci, üçüncü oylama var. Birinci oylama geçti, blok olarak geçti. İkinci ve üçüncü oylamada ne olur? Allah bilir. Ama evet, bu arada tamamen feshedilmeden, çünkü feshedildikten sonra iş bitti. Yapacak şey yok. Muhakkak seçime gelinmesi lazım. Yani elimizde bir hafta kadar bir süre var. Ve sinyalleri geliyor. Sinyalleri geliyor. Gerek Yemina Partisi'nden, yani Bennett'in partisinden, gerekse Benny Gantz'ın kendisi bir sinyal, bir mesaj verdi ki hani evlere şenlik. Ben onu öyle algılıyorum tabii. Netanyahu ile birleşebilecek 3-4-5 kişi var ortalıkta. Tabii ki bu bir pazarlık meselesidir. O bakanlık isteyecek, o biri bilmem ne isteyecek. Herkesin bir fiyatı var. Bunları ödeyebilirse Netanyahu, parlamento feshedilmeden yeni bir hükümet kuruyorum diye çıkar ortaya, 61 tane oy var elimde deyip hükümetin başına geçebilir.
Evet, enteresan bir resim oluşabilir. Evet. Peki şimdi gelelim.
Bir dakika. Netanyahu seçilebilir mi? Çünkü ortada bir de şey var. Gidon Sar kanun teklifi var. Diyor ki bu parlamentonun feshiyle birlikte bir yasa daha çıkaralım ve Netanyahu gibi suçlaması, mahkemece suçlanması olanların hükümet görevinde olmasını yasaklayan bir yasa çıkaralım diyor.
Okey, anladım. Ekarte etme öyle, çabaları var. Evet.
Öyle bir yasa çıkarsa Netanyahu ve benzeri kişiler hükümet kuramaz. Ama buna karşılık hukukçular diyor ki bunun bu kadar kısa bir süre içinde yasalaşması mümkün değildir diyorlar.
Evet, o bence de. Benim de İsrail siyaset deneyimlerimden çok aklım yatmadı. Peki gelelim Türkiye'ye. Şimdi Yair Lapid ziyaret ediyor Ankara'yı. Aslında son aylarda hakikaten ilişkiler hani rayına oturuyor gibi bir görünüm vardı. Telefon konuşmaları falan da yapıldı. Bir de işte İsrail bir anda 13'üydü yanılmıyorsam, Türkiye'de terör grupları vesaire operasyonlar başlatıldı. Teşekkürler. Neler oluyor, onu orada nasıl yankılanıyor bunlar? Neden şimdi bunları tartışıyoruz? Bu ziyaret ayrıca Türk-İsrail ilişkilerinde işte nihayet büyükelçiler atanabilecek duruma getirecek mi diye de sorayım çünkü.
Evet. Yani bugün az önce son dakika diye bir haber geçti. Yair Lapid ve Çavuşoğlu aralarında dışişlerin düzeyinde yeni büyükelçilerin atanması konusunu masaya yatırdılar. İnşallah becerirler, o yapılır. Ama beni endişelendiren Sayın Erdoğan'ın ve Sayın İbrahim Kalın'ın beyanatları var, dikkat edersen, hatırlarsan. İkisi de biz Netanyahu'yla çok sağda olduğu için anlaşamadık. Ve Bennett daha olumlu, ılımlı. Onun için onlarla bu işi yapmaya karar verdik. Peki onlar şimdi giderken Netanyahu tekrar gelirse ne olacak Türkiye ile İsrail ilişkileri? Yani gene buzdolabına mı koyacak? Bence bir şey olmayacak. Bence her şey düzene girecek. Bütün mesele iki ülkemin de menfaatlerinin nerede oluşacağı, nerede çakışacağı. Bence her şey yoluna girer. Bütün mesele herkes istediğini alabilirse olur. Yani şey gibi, rahmetli Demirel gibi, dün dündür, bugün de bugün.
Evet, siyasette böyle olursa işler yoluna girer diye düşünüyoruz. Peki, Lapid'in ziyaretinin olumlu geçmesi umuluyor anladığım kadarıyla. Güvensizlik meselesinde artık sıkıntılar dağıldı diyebilir miyiz Herzog'un ziyaretinden bu yana?
Şimdi şöyle, bütün bu basında çıkan İranlılar, bunlara ben biraz daha o kadar prim vermiyorum. Yani kaba da olsa çok inanmıyorum. Sanki ortada böyle bir tiyatro oynanıyor. Hatta bir yazı yazdım, belki okudun. Darül Bedai dedim buna. Yani İsmail Dümbülü'nün cinsinden bir tiyatro. Altaki kevert külah. İranlılar neden yapılıyor bu? Sanki bunun sonucunda mesela o iki turist karı kocaya da hapse atıldı. Bir hafta sonra çıktı ama arada İsrail ile Türkiye'nin arası sanki düzeldi gibi. Yani her şerde bir hayır var gibi. Bu olayda da işte İranlılar, biz onları yakaladık, biz onları şöyle yaptık falan filan. Sonunda öyle bir yere gelecek ki inşallah. Türkiye araya girip İsrail ile İran'ın arasını bulacak gibi.
Anladım.
Olur mu? Şimdi İsrail'de biz mucizelere alışırız. Yahudi milleti mucizesiz yaşamadığı için. Hep daima bir mucize oldu. Olur mu? Evet. Olur mu? Bilmem. Ben söyledim. İnşallah.
Evet.
Duyarlar.
Peki. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum Rafael Sadi değerlendirme için. Sağ takip etmeye de devam edeceğiz. Çok teşekkürler katkınız için.
Eyvallah.
Evet, hakikaten çok enteresan Rafael Sade'nin de dile getirdiği. Ben aktarmıştım size aslında ama bir türlü boyutlarını çok anlayamadım. Yani İran, şimdi Türkiye'de bir takım İsrailli turistleri niye öldürsün? Şimdi devrim muhafızları suikaste uğradı, onun için misilleme için diye bir izahat getirildi ama yani o zaman dedi İsrail yetkililere hedef alabilir. Hani niye turistler tel odalarına kendilerini kilitliyorlar? Öyle şeyler, haberler çıktı. Hatta bugün yine düşmüş haberler var. Bir takım operasyonlar düzenlenmiş ve gözaltına alınanlar olduğu söyleniyor operasyonlarda. Beylikdüzü'nde bir adresten filan da bahsediyorlar filan. Hatta İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilat Başkanı Hüseyin Taibi de görevden aldıkları yolunda haber düştü. Hani İstanbul'daki suikast planlarıyla mı alakalı, hakikaten enteresan ama 12 yıldır görevdeymiş bu Hüseyin Taip. Yerine Muhammed Kazım'ı getirilmiş, böyle bir değişiklik neden icap etmiş, bunlara tabii ki bakmak gerekiyor. Bu arada İsrail ile Lübnan arası geçtiğimiz hafta ben de odaklanmıştım bu konuya. Deniz sınırı, özellikle doğalgaz kaynakları bakımından. Savunma Bakanı Benny Gantz'ın sert bir çıkışı var. Askeri operasyon Lübnan'a girişiriz vurgusu yapıp savaşa hazırız. Hizbullah üzerinden söylüyor tabii ki. Gerekirse tekrar Beyrut'a, Sayda ve Sur'a yürürüz diye bir çıkış yaptı. Böyle bir yandan da İran ekonomisi, Lübnan ekonomisi ölüm döşeğinde nefes alacak bir anlaşma sağlanabilir gibi. Bu da tabii, yani Lübnan taviz versin o bölgelerden, hani paraları alsın şeklinde buna yanaşacak mı Lübnan ayrı. Ama çok savaşçı sözler bu, İsrail'deki siyasi sıkışıklıkta oldukça yüksek perdeden sözler. Bu arada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da İran'ı ziyaret ediyor. Tahran'da Putin'in selamlarını iletmiş İbrahim Reisi'ye. Özellikle nükleer anlaşma, Amerika bir türlü geri dönmüyor nükleer anlaşmaya. Bu anlaşmayla ilgili olarak müzakerelerin sonuçlandırılması vurgusu yaptığını anlıyoruz ziyareti sırasında. Evet, Afganistan'da deprem 1000 kişi hayatını yitirdi. 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmiş. Feyzabad'da Taliban yardım çağrısı yapıyor dünyaya. Şiddetli yağışlar, arama kurtarma çalışmaları feci durumda. Taliban zaten yönetim olarak doğru düzgün bir yönetim de değil. Hakikaten işler parlak gözükmüyor. Hindistan'da seller vardı. Assam eyaleti de aktarmıştım size. Orada da ölenlerin sayısı 100'ü geçmiş. Bizde Türkiye'de maalesef Bördübet'te Yangın hala devam ediyor, söndürmeye çalışıyorlar. Yaz felaketleri de devam ediyor diyebiliriz. O notları da aktarayım size. Evet, bugün Rana'dan Barun'la veda edelim. Size yarın görüşmek üzere Eksen'den. Hoşçakalın.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'ta. Biraz da Fransa seçimi. Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var. Filistin'den, Suriye'den, Avrupa Birliği ve Rusya'dan, Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.